Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 2. Kaset 1. Yüz Sayfa 41 3. İşe Alma İş gören, bulma ve seçme olmak üzere iki aşamadan oluşur. 1. İş gören bulma İş gören bulma, işe uygun nitelikteki adayların işletmeye başvurmasını sağlamaktır. 2. İş gören seçme İşletmeye iş için başvuran adaylardan işe en uygun olanını seçme işidir. 6 aşamalı bir süreç takip eder. Bunlar 1. Ön kabul Aranan ön koşulları taşımayan adaylar elenir. 2. İşe alma testleri 3. Görüşmeler 4. Referansların kontrolü Referanslar adayın kişiliği, güvenilirliği ve geçmiş iş yaşamı hakkında başkalarından alınan yazılı veya sözlü beyanlardır. 5. Sağlık kontrolü 6. Yönetici ile görüşme ve karar 4. İşe alıştırma ve iş gören eğitimi A. İşe alıştırma, oryantasyon İşe yeni alınan personelin işe ve işletmeye uyarlanması sürecidir. İşe alıştırma programında şu konular yer alır. İşletmenin tanıtımı, iş gören hakları, iş bilgileri, tanıştırma B. İş gören eğitimi İş görenin bilgi, beceri ve yetenek düzeyinin artırılarak daha verimli hale getirilmesidir. İş gören eğitim yöntemleri işbaşı ve iş dışı olmak üzere ikiye ayrılır. İşbaşı eğitim yöntemleri iş göreni işinden uzaklaştırmadan yaptığı işin başında eğitir. İş dışı eğitim yöntemlerinde eğitilecek iş gören belirli bir süre iş dışına alınır. İşbaşı eğitim, çıraklık, iş değiştirme ve sorumluluk verme ve benzeridir. İş dışı eğitim ise konferans, seminer, simülasyon, rol oynama, örnek olay ve laboratuvar yöntemleridir. 5. İş gören değerlemesi İş gören değerlemesi, diğer bir adla başarı değerlemesi, iş görenin işinde gösterdiği başarıyı, yaptığı işin gereklerine göre değerleme sürecidir. Başarılı bir iş gören değerleme sisteminde 4 özelliğin bulunması gerekir. Bunlar, sistem iş ile ilgili davranışlar değerlenmelidir, sistem basit ve pratik olmalıdır, her iş için başarı ölçütleri belirlenmelidir, değerleme sonuçları iş görene aktarılmalıdır. A. Bireysel değerleme yöntemleri İkiye ayrılır. Boylandırma çizelgesi yöntemi Değerlemeyi yapan kişiye önceden hazırlanmış bir çizelge verilerek her iş göreni bu çizelgeye göre değerlemesi istenir. Kontrol listesi yöntemi Bu yöntemde değerleyen kişi işgörenin işteki başarısını sorgulayan bir dizi ifade içinden o işgören için uygun olanları işaretler. B. Grup değerleme yöntemleri 3'e ayrılır. Sıralama yöntemi, puan dağıtım yöntemi, zorunlu dağıtım yöntemi. 6. Ücretlendirme Ücret belirli bir iş karşılığında işverenin emek sahibine çeşitli biçimlerde para veya mal olarak ödediği bedeldir. Etkin bir ücret yönetim sistemi işletmelere şu yararları sağlar. Nitelikli iş göreni işletme çeker, iyi çalışan, iş görenin işletmede kalması sağlanır, adil bir ödeme sağlar, iş görenin moralini yükseltir. A. Ücret çeşitleri A. Çıplak ücret, iş görene çalışması karşılığı ödenen ücrettir. B. Giydirilmiş ücret, çıplak ücretin üzerine yan ödemeler eklenir. C. Aynı ücret, ücretin mal olarak ödenmesidir. B. Ücret yöntemleri Başlıcaları A. Zamana göre ücret, ödemede zaman faktörü dikkate alınır. B. Yapılan işe göre ücret, ücret parça adet, uzunluk ve ağırlık gibi ölçülere göre hesaplanır. C. Yüzdeye göre ücret, otel, lokanta ve benzeri yerlerde sıkça uygulanır. Ünite ile ilgili sorular 1. İşletmelerin gelecekteki iş gücünü bugünden belirleyerek gereken zaman ve yerde, gereken miktar ve kalitede iş gücünün hazır bulundurulması işlevine ne ad verilir? A. İş analizi, B. İş tanımı, C. İş gerekleri, D. İnsan kaynakları planlaması, E. İş gören seçme. Yanıt D'dir. Tanımlama insan kaynakları planlamasına aittir. 2. Belirli bir dönemde işletmeden ayrılan iş görenin yüzde olarak ifadesine ne ad verilir? A. İnsan kaynakları talebi, B. İş gücü beceri envanteri, C. İş gücü genel envanteri, D. İş gören devir oranı, E. İnsan kaynakları planlaması. Yanıt D'dir. İş gören devir oranı genelde bir yüzde ile ifade edilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi planlama yöntemlerinden biri değildir? A. Delphi tekniği, B. ileriye dönük kestirim, C. indeks hesabı, D. Lorenz eğrisi, E. kantitatif teknik. Yanıt D'dir. Lorenz eğrisi gelir dağılımındaki eşitsizliği gösterir. 4. İşletmede yapılan farklı işlere yönelik bilgilerin belirli bir sistematik altında toplanmasına ne ad verilir? A. Görev tanımı, B. iş etüdü, C. iş tasarımı, D. iş gören değerlemesi, E. iş analizi. Yanıt E'dir. İş analizi işlerin sistemleştirilme sürecidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi süreçleri içinde yer almaz? A. Genel müdürden onay, B. işlerin belirlenmesi, C. soru formunun hazırlanması, D. işle ilgili bilgilerin toplanması, E. bilgilerin değerlenmesi. Yanıt A'dır. Böyle bir aşama söz konusu olamaz. 6. Nitelikli adayların iş için işletmeye başvurmalarını sağlamaya yönelik çalışmalara ne ad verilir? A. İş bulma, B. iş gören bulma, C. duyuru, D. iş gören seçme, E. işe alma. Yanıt B'dir. İş ile iş gören arasında bağın kurulması iş gören bulma sürecidir. 7. Bir iş karşılığında işverenin emek sahibine çeşitli biçimlerde ödediği bedele ne ad verilir? A. mal, B. kredi, C. mevduat, D. kar, E. ücret. Yanıt E'dir. Ücret aynı ya da nakdi bir tutar olabilir. 8. İşe yeni alınan personelin işe ve işletmeye uyum sağlama programına ne ad verilir? A. işe alıştırma, B. iş gören analizi, C. işbaşı eğitimi, D. iş gören geliştirme, E. iş gören eğitimi. 9. Aşağıdakilerden hangisi iş dışı eğitim yöntemlerinden biri değildir? A. konferans, B. seminer, C. rol oynama, D. çıraklık, E. örnek olay. 10. Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma eğitiminde yer alan konulardan biri değildir? A. coğrafi tanıtım, B. işletmenin tanıtımı, C. iş gören hakları, D. iş bilgileri, E. tanıştırma. 11. Geçmiş yıllarda izlenen bazı göstergelere göre gelecekteki iş gücü talebinin belirlenmesi hangi planlama yönteminin bir sonucudur? A. Delphi, B. ileriye dönük kestirim, C. indeks hesabı, D. kalitatif teknikler, E. kantitatif teknikler. 12. Ücretin adet, uzunluk, ağırlık gibi birimlere göre hesaplandığı ücret yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. zamana göre, B. yapılan işe göre, C. yüzdeye göre, D. sözleşmeye göre, E. saate göre. Yanıt anahtarı 8A, 9D, 10A, 11C, 12B. Ünite 11. Çalışma ilişkileri. Ünite ile ilgili bilgi. Örgüt içi iletişimin amaçlarına ulaşmak için uygulanacak politikalar, sendika türleri, toplu pazarlık sisteminin yararları, grev ve lockout'un tanımları çok iyi bilinmelidir. 1. Örgüt içi iletişim. Örgüt içi iletişimin temel amacı örgüt ile çalışanlar arasında karşılıklı bir güven ortamı oluşturmaktır. 1980'lerden sonra örgütler sahip oldukları en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunu anlamaya başlamışlardır. Bundan dolayı başarılı olmak isteyen işletmeler, iş görenle iletişimi kurmaya, dinlemeye, bilgilendirmeye, açıklama ve uygulamaya hazır olmalıdır. Ancak günümüz işletme yöneticilerinin büyük bir bölümü astlarına işlerinin doğru yapılması için bilgi aktarırken, aşağıya doğru iletişim, onların görüşlerini alma ve uygulama, yukarıya doğru iletişim konusunda isteksizdirler. Oysa insan sosyal bir varlık olduğu için, İnsan içinde çalıştığı örgütün bir parçası olduğu takdirde daha çok istekli çalışacak ve verimli olacaktır. Bu nedenle çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınması gerekir. A. Örgüt içi iletişimin amaçları. Ast üst arasında karşılıklı bir güven ortamı oluşturmak. Tüm çalışanların örgüte olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak. Çalışanlara iş güvencesi vermek. Yaratıcılığı özendiren bir örgüt atmosferi yaratmak, örgüt içinde hiçbir şeyi gizlemeden çalışanlara bilgi sağlamak, çalışanları örgütün bir parçası haline getirmek. B. örgüt içi iletişimin amaçlarına ulaşmak için uygulanacak politikalar. Ast üst arasındaki mesafeler kısaltılmalıdır. Üst yönetim etkin iletişimde örnek olmalıdır. İletişim her yöneticinin temel görevi olmalıdır. Örgüt içinde etkin ve verimli iletişim sağlanmalıdır. Çalışanlar her konuda bilgi edinme hakkına sahip olmalıdır. İletişim her koşulda kolayca gerçekleşmelidir. Çalışanlar yönetim tarafından yukarıya doğru iletişim için yüreklendirilmelidir. C. Çalışanların bilgi alma ihtiyacı. İşletme dedikoduları önlemek, iş göreni örgütün bir parçası haline getirmek amacıyla çalışanların bilgi alma ihtiyacı karşılanmalıdır. İş görenler önem derecesine göre örgütle ilgili şu tür bilgilere ihtiyaç duyar. Örgütün stratejik planları, amaçları ve hedefleri %95. Verimliliğin artırılması konusunda alınan karar ve önlemler %90. Personel politikaları %90. Yapılan işe ilişkin bilgi %89, yükselme olanakları %88. İşletmede kötü iletişimin göstergeleri ise şunlardır. Yönetimin aslarının görüşlerine başvurmaması, yukarıdan gelen bilgilerin çok azının aslara iletilmesi, başarının çoğunun yönetime, başarısızlığın çoğunun ise iş görene fatura edilmesi, bilgilerin çoğunlukla propaganda amaçlı olması, olası değişikliklerin çok az iletilmesi. D. Örgüt içi iletişim yöntemleri. Çağdaş işletmeler özellikle aşağıdan yukarıya doğru bilgi akışını güçlendirmek amacıyla çeşitli iletişim yöntemleri geliştirmişlerdir. Mesela IBM'in Almanya'daki şirketinde uyguladığı iletişim yöntemleri bu konuda iyi örnektir. Bu şirkette 5 uygulama görülmektedir. A. Görüş alma araştırmaları. 2 yılda bir yapılır. İş görenlerin işletmeden memnun olup olmadıklarını sorgulayan bir çalışmadır. B. İş görenin örgüt ile ilgili düşünceleri. 2 yılda bir yapılır. Örgüt içi iletişimin etkinliğini ölçer. Bu amaçla iş görenlere şu sorular sorulur. Hangi konularda bilgi edinmek istersiniz? Var olan bilgi edindirme uygulamasından memnun musunuz? İletişimin artırılabilmesi için sizce daha neler yapılabilir? C. Açık kapı uygulaması. Amaç iş görene sorunların çözümünde tek başına olmadığını göstermektir. D. Öneri programı. İş görenin yönetime yapacağı her öneri ciddiye alınmalı ve değerlendirilmelidir. E. Özgür ifade programı. Bu program iş görene soru sorma, istekte ve öneride bulunma hakkını verir. Örgüt içi iletişimi güçlendirmek için şu araçlardan da yararlanılabilir. Örgüt içi yayınlar, ilan panoları, sergiler, görsel işitsel araçlar, kapalı devre televizyon programları, toplantılar, dilek kutuları gibi. 2. İşçi-işveren ilişkileri. A. İşçi-işveren kavramı. İşçi, işverenle yaptığı sözleşmeye dayanarak ister bedensel ister düşünsel nitelikte olsun herhangi bir ücret karşılığı çalışan kişidir. İşveren, bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişidir. İşveren vekili, genel müdür, insan kaynakları yöneticisi ve benzeri, işletmede işveren adına hareket etme ve yönetme hakkına sahip olan kişidir. 3. Sendikalar. Sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. C. Sendikaların amacı. Üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak, baskı grubu oluşturarak meclis ve hükümeti yönlendirmek. D. Sendika türleri. A. İş yeri sendikası. Belli bir iş yerinde çalışan işçiler tarafından kurulur. Faaliyet alanı o iş yeri ile sınırlıdır. İş yeri sendikacılığı ABD hariç diğer gelişmiş ülkelerde yaygın biçimde kullanılmaktadır. B. İş kolu sendikası. Ülkede yapılan tüm işlerin gruplara, iş kollarına ayrılması ve işçilerin mesleklerine bakılmaksızın sadece iş yerinde yapılan asıl işin girdiği iş kolu esas alınmak suretiyle sendikalaşmaları temeline dayanır. Bu sendikacılık türü dayanışmayı, eşitliği ve güçlü sendikacılığı sağlayan bir örgütlenme biçimidir. E. Meslek sendikası. sadece aynı meslekten olan kişilerin bir araya gelerek kurdukları sendika türüdür. Sendikacılığın ilk yıllarında görülmüştür. D. Konfederasyonlar. Sendikaların en üst örgütüdür. Değişik iş kollarında en az 5 sendikanın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip üst kuruluşlardır. E. Toplu pazarlık. İşveren ve sendika temsilcileri arasında çalışma koşulları, ücretler, çalışma süreleri, sosyal yardımlar ve benzeri konusunda yapılan görüşme sürecini içeren kurumsal ve dinamik bir süreçtir. Yararları ise şunlardır. İşçi işveren arasındaki çalışma koşullarına ait sorunları çözümler. İşçinin haklarının korunmasında yasal bir güvence oluşturur. İşçinin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olur. İş yerinde ortaya çıkan ekonomik, politik, sosyal ve psikolojik anlaşmazlıkların çözümlenmesini sağlar. F. Toplu İş Sözleşmesi. Bir ya da birden fazla işçi sendikası ile bir ya da birden çok işveren ya da işveren örgütleri arasında yapılan ve çalışma koşullarını saptayan bir sözleşmedir. Toplu iş sözleşmesi toplu pazarlığın yalnızca bir aşamasıdır. Toplu pazarlık sonunda anlaşma sağlanınca ortaya statik ve hukuksal bir belge çıkar. Bu belge taraflar arasında karşılıklı hak ve borç doğurur. Bu nedenle toplu iş sözleşmeleri düzenleyici ve kural koyucu nitelikler taşır. Bu kurallar emredici hukuk kuralları gücündedir. G. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü. İş uyuşmazlıklarının çözümünde ülkelere göre farklı sistemler geliştirilmiştir. Otoriter veya zorunlu sistem. Grev ve lockout yoktur. Uyuşmazlıklar hakem olarak nitelenen bir organ tarafından çözülür. Karma sistem ya da sınırlı serbestlik sistemi. Grev ve lockout hakkı uyuşmazlığın son aşamasıdır. Daha önce taraflar tüm barışçı yolları denemek, uzlaştırma ve hakeme başvurma aşamalarından geçmek zorundadır. Serbestlik sistemi. Taraflar sorunun çözümünde isterse grev ve lockout'a başvurur, isterse barışçı çözüm yolları ile uzlaşma sağlayabilirler. H. Grev ve lockout. Grev, çalışma koşullarını kendi lehlerine değiştirmek ve yeni haklar sağlamak amacıyla işçilerin çoğunun önceden aralarında karar vermek suretiyle bir iş yerinde ya da iş kolunda belirli ya da belirsiz bir süre için çalışmaya son vermeleridir. Lockout, iş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda işveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lockout denir. 3. İş güvenliği ve iş gören sağlığı. İnsan kaynakları yönetiminin koruma işlerinin iki ana çalışma alanı vardır. İş güvenliği ve iş gören sağlığıdır. İş güvenliği, iş yerinde çalışanların güvensiz davranışlarının ya da güvensiz ortamın neden olabileceği iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma ortamının yaratılmasıdır. İş gören sağlığının amacı, çalışanlarının yaptıkları işlerden dolayı sağlıklarına bir zarar gelmemesidir. A. İş kazaları. Bir olayın iş kazası olabilmesi için olayın iş yeri ve istihdamla bağlantılı olması gerekir. Sosyal sigortalar kanununa göre iş kazası sayılan haller aşağıdaki durumların gerçekleşmesinde söz konusudur. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan bir iş nedeniyle, sigortalının işveren tarafından bir başka yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında söz konusudur. C. Meslek hastalıkları. Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. Meslek hastalığında temel şart işgörenin sürekli olarak bir işte çalışması nedeniyle sağlığının bozulmasıdır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Örgüt içi iletişimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çalışanlara iş güvenliği sağlamak. B. Örgüt ile çalışanlar arasında güven ortamı yaratmak. C. Örgüt ile çalışanlar arasında uzlaşma sağlamak. D. Çalışanlara daha fazla ücret vermek. E. Örgütü çevreye tanıtmak. Yanıt B'dir. Temel amaç örgüt ile çalışanlar arasında karşılıklı bir güven ortamı oluşturmaktır. 2. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişimin amaçlarından biri olamaz? A. Ast üst arasında güven ortamı yaratmak. B. Çalışanları örgütün bir parçası haline getirmek. C. Yaratıcılığı teşvik eden bir örgüt atmosferi yaratmak. D. Çalışanlara iş güvencesi sağlamak. E. Çalışanların örgüte katkılarını azaltmak. Yanıt E'dir. Temel amaçlardan biri de çalışanların örgüte katkılarını en üst düzeye çıkarmaktır. 3. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim politikalarından biri değildir? A. Ast üst arasındaki mesafeler açılmalıdır. B. Yukarıya doğru iletişim teşvik edilmelidir. C. İletişim her koşulda sağlanmalıdır. D. İletişim her yöneticinin temel görevidir. E. Çalışanlar her konuda bilgi alma hakkına sahiptir. Yanıt A'dır. Temel politikalardan biri de ast üst arasındaki ilişkilerin kısa olmasıdır. 4. İş gören en fazla hangi tür bilgiye ihtiyaç duyar? A. Yapılan işe ilişkin bilgi. B. Yükselme olanakları. C. Personel politikaları. D. Örgütün stratejik planları, amaçları ve hedefleri. E. Verimliliğin artırılması konusunda alınan karar ve önlemler. Yanıt D'dir. Örgütün stratejik planları, amaçları ve hedefleri ile ilgili bilgiye duyulan ihtiyacın önem derecesi %95 olarak en fazladır. 5. İş görenlerin işletmeden memnun olup olmadıklarını sorgulayan iletişim uygulamasına ne ad verilir? A. Görüş alma araştırmaları. B. İletişim etüdü. C. Açık kapı. D. Özgür ifade. E. Öneri sunma. Yanıt A'dır. 2 yılda bir yapılan iş görenlerin işletmeden memnun olup olmadıklarını sorgulayan iletişim uygulaması görüş alma araştırmalarıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların amaçları arasında yer almaz? A. Üyelerin ekonomik haklarını korumak. B. Üyelerin toplumsal haklarını korumak. C. Üyelerinin mesleki yönden gelişimlerini sağlamak. D. Üyelerinin kültürel gelişmelerini sağlamak. E. Üyelerin ast-üst ilişkilerini düzenlemek. Yanıt E'dir. Ast-üst ilişkilerini düzenlemek sendikaların amaçlarından biri değildir. 7. Değişik iş kollarında en az 5 sendikanın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip üst kuruluşlara ne ad verilir? A. Federasyon, B. Konfederasyon, C. Meslek Sendikası, D. İşyeri Sendikası, E. İşkolu Sendikası. Yanıt B'dir. Sendikaların en üst organı olan konfederasyonlar, değişik iş kollarında en az 5 sendikanın birleşmesiyle oluşur. 8. Bir ya da birden fazla işçi sendikası ile bir ya da birden çok işveren ya da işveren örgütleri arasında yapılan ve çalışma koşullarını saptayan sözleşmeye ne ad verilir? A. Toplu iş sözleşmesi, B. İş sözleşmesi, C. Toplu iş görüşmesi, D. Toplu pazarlık, E. Toplu görüşme. 9. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümüyle ilgili olarak grev ve lockout olanağının olmadığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Otoriter sistem, B. Karma sistem, C. Sınırlı serbestlik sistemi, D. Serbestlik sistemi, E. Kısmi gizlilik sistemi. 10. Belirli bir iş yerinde çalışan işçiler tarafından kurulan sendika türü aşağıdakilerden hangisidir? A. İş kolu sendikası, B. İş yeri sendikası, C. Meslek sendikası, D. Konfederasyon, E. Toplu pazarlık. Yanıt B. Bu tür sendikaların faaliyet alanı o iş yeri ile sınırlıdır. 11. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık sisteminin yararlarından biri değildir? A. İşçi işveren arasındaki çalışma koşullarına ilişkilerine ilişkin sorunları çözümlemek. B. İşçinin sahip olduğu hak ve ayrıcalıkların korunmasında yasal bir güvence oluşturur. C. İşçinin iş yerinde psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olur. D. İşçinin beklediğinden daha fazla ücret almasını sağlar. E. İş yerinde ortaya çıkan ekonomik, politik ve benzeri anlaşmazlıkların çözülmesini sağlar. 12. Aşağıdakilerden hangisi iş görenin örgütle ilgili en çok ihtiyaç duyduğu bilgilerin başında gelir? A. Örgütün rakipler karşısındaki durumu. B. Örgütün amaç ve hedefleri. C. Personel politikaları. D. Yapılan işe ilişkin bilgi. E. Yükselme olanakları. Yanıt anahtarı 8A, 9A, 10E, 11D, 12B. Ünite 12. Pazarlama yönetimi. Ünite ile ilgili bilgi. Pazarlama yaklaşımları, pazarlama karması, elemanları ve pazarlama araştırması ile pazarlama bilgi sistemi iyi bilinmelidir. 1. Pazarlamanın tanımı ve gelişimi. Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurulması sürecidir. Tanımda dikkat çeken 4 özellik söz konusudur. Bunlar, A. Pazarlama ihtiyaç ve isteklerin doyurulmasına yöneliktir. B. Pazarlama faaliyetleri yönetim açısından bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Yani pazarlama uygulamaları planlanır, uygulanır ve denetlenir. C. Pazarlama kavramı ticari işletmelerin yanı sıra kâr amacı gütmeyen kişi ve kuruluşlar için de geçerlidir. D. Pazarlama değişimi mübadeleyi kolaylaştırır ve gerçekleştirir. Pazarlama bugünkü noktaya önemli aşamalardan geçerek gelmiştir. Bunlar, A. Üretim yönlü pazarlama. 19. yüzyılın ikinci yarısında elektrik, ulaşım ve kitle üretimindeki artışlar, ürünlerin yüksek miktarda ve düşük maliyetle gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. Bunun için sipariş alma ve ürünlerin dağıtımı faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Bu yaklaşımın özellikleri, odak noktası üretimdir, kaliteli ürünler üretilmelidir, olanaklar ölçüsünde çok üretilmelidir. B. Satış yönlü pazarlama. 1920'lerden itibaren işletme yöneticileri özellikle düşük maliyetli ürünlerin tüketicilere satılmasının daha karlı olacağını düşünerek, ana görevin satışı artırmak olduğu düşüncesi ve uygulaması yaygınlaşmıştır. Bu aşamada ürünü satmak için her yol geçerlidir fikri hakim olmuştur. Bu yaklaşımın özellikleri ise şunlardır. Olabildiğince satmak işletmenin temel hedefidir. Yoğun satış ve etkileyici reklamlar en çok kullanılan yöntemlerdir. Yüksek miktarda satışlardan kar elde etmek temel amaçtır. Kısa dönemli karlılıklar ön plandadır. C. Çağdaş pazarlama yaklaşımı. 1950'lerden sonra gündeme gelen çağdaş pazarlama yaklaşımının özellikleri. Gerçek ve potansiyel tüketici ihtiyaçları ve istekleri pazarlama çalışmalarının odak noktasıdır. Tüketiciye yönelik pazarlama faaliyetleri birbirleriyle ilişkili bir bütün içinde ele alınır. Tüketicilerin tatmini sonucu karlılık belirlenir. Tüketicilerin egemenliği kabul edilir. Kısaca çağdaş pazarlama yaklaşımında satılabilecek ürün ve hizmetler üretilir ilkesi hakim iken, ilk iki yaklaşımda ise ne yaparsak satarız ilkesi hakim olmuştur. 2. Pazarlama değişkenleri. Bu değişkenlerin birinci grubunu denetlenebilir değişkenler oluşturur. Bir işletmenin hedef pazardan istediği tepkiyi alabilmesi için bir araya getirilen unsurlara pazarlama karması denilmektedir. İkinci grup değişkenler ise pazarlama çevresi ile ilgili olanlardır ve bunlar denetim dışı değişkenler olarak da tanımlanırlar. A. Pazarlama karması elemanları şunlardır. A. Ürün satışa sunulan hizmet ya da fiziksel ürün ile ilgili tüm faktörleri kapsar ve pazarlama karmasının en önemli elemanıdır. B. Fiyat, bir ürün ya da hizmetin tüketiciler tarafından alınıp alınmamasında belirleyici rol oynar. C. Dağıtım. Dağıtım faaliyetlerinin iki boyutu söz konusudur. İlki dağıtım kanalları denilen aracı kuruluşlar, diğeri ise ürünün üreticiden tüketiciye kadar geçirdiği fiziksel hareketlerle ilgili olan fiziksel dağıtımdır. D. Tutundurma. Tüketicilere yönelik bilgilendirme ve duyurma faaliyetlerini içerir. İşletmenin hedef pazarda istediği tepkiyi alabilmek için oluşturduğu pazarlama karmasında odak tüketicidir. Pazarlama yönteminin bu alanlar üzerindeki etkinliği eşit değildir. Mesela fiyatlama ve ürün konusunda üst yönetimin ve diğer bölümlerin etkileri çok fazladır. Ancak dağıtım ve tutundurma çabalarında pazarlama yönetimi tam etkilidir. 3. Pazarlama stratejilerin geliştirilmesi. Pazar, ürün ya da hizmete ihtiyacı olan kişilerden ya da kuruluşlardan oluşan ve satın alma yeteneği, arzusu ve yetkisi olan bir gruptur. Yani pazar olgusundan söz edebilmek için, bir ihtiyacın olması, satın alma olanağının bulunması, isteğin ortaya çıkması, satın alma yetkisinin bulunması gibi özelliklerin olması gerekmektedir. Pazarlama yönetimi açısından pazarın değerlemesinde 4 önemli kriter kullanılır. Ölçülebilirlik, sayılar ve değerler ile pazarın belirlenmesi, erişebilirlik, pazara ulaşmadaki teknik olanaklar, karlılık, kar elde edebilmesi. İstikrar, düzenli bir yapıda olması. Pazarlama stratejisi, kuruluşun amaçlarına ulaşmak için kaynaklar ve avantajları en iyi biçimde kullanmayı mümkün kılabilen bir plan, iki aşamalı bir süreç olarak incelenmektedir. 1. Hedef pazarın seçimi ve analizi. Hedef pazar, kuruluşun pazarlama çabalarını yönelttiği ve ihtiyaçlarını tatmine çalıştığı tüketiciler grubudur. İşletme, hedef pazarın seçiminde iki yaklaşımdan birini seçer. Bunlardan ilki tüm pazar yaklaşımıdır. Farklılaştırılmamış yaklaşım, kuruluşun tek bir pazarlama karması oluşturup bir ürün ile tüm pazara yönelmesini ifade eder. Bu yaklaşımın konusu olabilecek ürün türü çok sınırlıdır. Örneğin şeker, tuz ve belirli tarım ürünleridir. Diğer yaklaşım ise pazar bölümlendirme yaklaşımıdır. Pazar bölümü belirli bir pazarda bir ya da daha fazla ortak özellikleri taşıyan kişiler ya da örgütler olarak tanımlanabilir. Pazarı bölümlere ayırma sürecine ise pazar bölümlendirme denilir. En çok kullanılan bölümlendirme teknikleri ise şunlardır. Ürünle ilgi, kullanılan miktar, beklenen yararlar, marka bağımlılığı gibi. Demografik, yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, meslek gibi. Sosyopsikolojik, kişilik, yaşam biçimi, güdüler, kültür gibi. Coğrafik, bölge, kent, kırsal kesim, iklim gibi. 2. Pazarlama karmasının oluşturulması. Pazarlama stratejisinin ikinci aşaması seçilen hedef pazarın ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama karmasını oluşturmaktır. C. Stratejik pazarlama planlaması. Şu aşamaları kapsar. Pazarlamada çevre faktörlerinin değerlenmesi, pazarlama amaçlarının belirlenmesi, hedef pazar seçimi ve pazarlama karmasının oluşturulması, pazarlama stratejisinin başarısının ölçülmesi. 4. Pazarlama araştırma ve pazarlama bilgi sistemi. İşletmelerin pazarlar hakkında bilgili olmaları, pazarın ihtiyaç ve isteklerine en iyi şekilde karşılık vermelerini sağlar. Pazarlama bilgilerini elde etmek için iki önemli yaklaşım olan pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sisteminden yararlanılır. 1. Pazarlama araştırma süreci. Pazarlama araştırmasında izlenebilecek aşamalar şunlardır. Problemin tanımlanması, veri kaynaklarının belirlenmesi, örnekleme, veri kaynaklarından bilgi toplama yöntemi seçimi, verilerin toplanması, verilerin analizi ve yorumu, araştırma raporunun hazırlanması. 2. Pazarlama bilgi sistemi. Pazarlama bilgi sisteminin amacı yöneticilere doğru, çabuk ve gerekli bilgileri zamanında sunmaktır. Pazarlama bilgi sistemi, firma içi ve dışı kaynaklardan sürekli bilgi akışını oluşturmak için düzenlenmiştir. Eğer bir firmada biçimsel olarak pazarlama bilgi sistemi kurulmamış ise, büyük olasılıkla pazarlama araştırmaları ile bu görev yerine getirilmeye çalışılacaktır. Pazarlama araştırması ile pazarlama bilgi sisteminin birbirlerinden ayrıldıkları önemli özellikler şunlardır. Pazarlama araştırması, A. Problem çözmeye yöneliktir, B. Proje bazına göre uygulanır, C. Bilgisayar kullanımı zorunlu değildir, D. Daha çok dış çevreden gelen bilgilere dayanır. Pazarlama bilgi sistemi ise, A. Problem çözmeye olduğu kadar sorunu önlemeye yöneliktir, B. Süreklilik söz konusudur, C. Geleceğe yöneliktir, D. Bilgisayar kullanımı gerektirir, E. İç ve dış kaynaklardan gelen bilgilere dayanır. Genel olarak pazarlama araştırması karar vericilere, yöneticilere daha önce bilinmeyen bilgileri sunmaya çalışır. Bunun yanında pazarlama bilgi sistemi günlük olarak sürekli bilgi sağlar. Pazarlama bilgi sistemi ile pazarlama araştırması, pazarlama konusunda karar verici olanlara yardımcı olacak bilgi bankasını oluştururlar. Satın alma davranışları. Satın alma davranışı, kişilerin ürünleri satın almalarında ve kullanmalarındaki kararları ve eylemleri olarak tanımlanabilir. Satın alma eylemi ve davranışı, içinde bulunan pazar türüne göre farklılıklar gösterir. Tüketici davranışlarına kişisel ve kişiler arası faktörler etkide bulunabilir. Kişisel faktörler arasında ihtiyaçlar, güdüler, algılar, tutumlar, deneyimler ve benlik kavramı sayılabilir. Kişiler arası faktörler ise kültür, aile, sosyal etkilerdir. Genellikle tüketicinin satın alma karar süreci şu aşamalardan oluşur. İhtiyacın ortaya çıkması, bilgi arama, bilgileri değerleme, satın alma kararı, satın alma sonrası davranış. Endüstriyel satın alma bazı özellikleri ile tüketici satın alma davranışlarından bazı farklılıklar gösterir. Endüstriyel satın almada, satın alma davranışını gerçekleştirenler daha fazla bilgi sahibidirler. Ürün daha büyük miktarda satın alınır. Ürün özellikleri çok önemli faktörlerdir. Satın alma kararı bir grup insan tarafından alınır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kavramının özelliklerinden biri değildir? A. Değişimi kolaylaştırır. B. İhtiyaç ve isteklerin doyurulmasına yöneliktir. C. Yönetim açısından bir süreç olarak değerlendirilir. D. Sadece kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için geçerlidir. E. Pazarlama kavramı kişiler ve kurumlar için de geçerlidir. Yanıt D'dir. Pazarlama kavramı kâr amacı gütmeyen kuruluşların yanı sıra kâr amacı güden işletmeler için de geçerlidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi satış yönlü pazarlama yaklaşımının özelliklerinden biri değildir? A. Odak noktası üretimdir. B. İşletmenin temel hedefi olabildiğince satmaktır. C. Kısa dönemli karlılık ön plandadır. D. Esas amaç yüksek miktarda satışlardan kâr elde etmektir. E. Yoğun satış ve etkileyici reklamlar en çok kullanılan yöntemlerdendir. Yanıt A'dır. Üretim yönlü pazarlamanın odak noktası üretimdir. 3. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir? A. Ürün, B. Fiyat, C. Dağıtım, D. Tutundurma, E. Kalite. Yanıt E'dir. Pazarlama karması elemanları diğer 4 seçenekte belirtilenlerdir. 4. İşletmenin hedef pazardan istediği tepkiyi alabilmek için oluşturduğu pazarlama karmasında odak noktası aşağıdakilerden hangisidir? A. Üretici, B. Tüketici, C. Satıcı, D. Pazarlamacı, E. Komisyoncu. Yanıt B'dir. Pazarlama karmasında odak tüketicidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi dış çevre değişkenlerinden biri değildir? A. Yasal ve politik değişkenler, B. Teknolojik değişkenler, C. Ekonomik değişkenler, D. Sosyokültürel değişkenler, E. Psikolojik değişkenler. Yanıt E'dir. Dış çevre değişkenleri diğer 4 seçenekte belirtilenlerdir. Bunlar yönetimin etkili olamadığı ve denetleyemediği değişkenlerdir. 6. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırma sürecinin ilk aşamasıdır? A. Verilerin toplanması, B. Örnekleme, C. Problemin tanımlanması, D. Verilerin analizi, E. Araştırma raporunun hazırlanması. Yanıt C'dir. Pazarlama araştırması sürecinin ilk aşaması problemin tanımlanmasıdır. Daha sonraki aşamalar ise sırasıyla veri kaynakların belirlenmesi, örnekleme, veri kaynaklarından bilgi toplama yönteminin seçimi, verilerin toplanması, verilerin analizi ve yorumu, araştırma raporunun hazırlanmasıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi stratejik pazarlama planlamasının aşamalarından biri değildir? A. Pazarlama çevre faktörlerinin değerlenmesi, B. Pazarlama amaçlarının belirlenmesi, C. Pazarlama stratejisinin başarısının ölçülmesi, D. Hedef pazar seçimi ve pazarlama karmasının oluşturulması, E. Pazarlama kaynaklarının saptanması. 8. Aşağıdakilerden hangisi satın alma sürecini etkileyen kişiler arası faktörler grubuna girer? A. Algılama, B. Tutumlar, C. Sosyal etkiler, D. Deneyimler, E. Benlik kavramı. 9. Aşağıdakilerden hangisi satın alma sürecini etkileyen kişisel faktörler grubuna giremez? A. Kültür, B. Algılama, C. Deneyimler, D. İhtiyaç ve güdüler, E. Tutumlar. 10. Aşağıdakilerden hangisi üretim yönlü pazarlama yaklaşımının özelliklerinden biridir? A. Kısa dönemli karlılık ön plandadır. B. Kaliteli ürünler üretilmelidir. C. Tüketicilerin egemenliği kabul edilir. D. Tüketicilerin tatmini sonucu karlılık beklenir. E. Yüksek miktarda satışlardan kâr elde etmek ana amaçtır. 11. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biridir? A. Satın alma, B. Pazarlama, C. Finans, D. Reklam, E. Ürün. 12. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin özelliklerinden biri değildir? A. Süreklilik söz konusudur, B. Geleceğe yöneliktir, C. Bilgisayar kullanımı zorunlu değildir, D. İç ve dış kaynaklardan gelen bilgilere dayanır, E. Problem çözmeye olduğu kadar sorunu önlemeye yöneliktir. Yanıt anahtarı 7E, 8C, 9A, 10B, 11E, 12C. Ünite 13, ürün ve fiyat. Ünite ile ilgili bilgi, ürünlerin sınıflandırılması, ürün yaşam eğrisinin aşamaları, ürün karması geliştirme yöntemleri iyi öğrenilmelidir. Bir giriş. Satışa konu olan ve işletmeye para girişi sağlayan tek pazarlama karması elemanı ürün ve hizmettir. Ürün, belirli bir isteği ve ihtiyacı karşılama ve doyurma özelliği bulunan ve değişime konu olan her şeydir. Pazarlama karmasının ikinci elemanı olan fiyat ise bir ürün ya da hizmetin değişimindeki değeridir. 2. Ürünlerin sınıflandırılması. A. Tüketim ürünleri. Tüketicinin satın alma davranışına göre gruplandırılır. Kişisel ihtiyaçları ya da aile ihtiyaçlarını tatmin etmek için satın alınan ürünlerdir. Tüketim ürünleri şu şekilde sınıflandırılabilir. A. Kolayda ürünler. Tüketicilerin çok az zaman ve para harcayarak ulaşabildikleri ürünlerdir. Bu ürünler genellikle düşük fiyatlı ve markaya bağlı olmayan ürünlerdir. Örneğin kibrit, şekerleme, ekmek, süt gibi ürünler. B. Beğenmeli ürünler. Tüketiciler bu ürünleri satın almada ve karşılaştırma yapmada zaman ve enerji harcamaya hazırdırlar. Genellikle modaya bağlı giyecekler ve mobilyalar bu gruba girer. Fiyatlar daha yüksektir ve sık olarak satın alınmaz. C. Özellikli ürünler. Tüketiciler bu ürünler için oldukça fazla zaman, çaba ve para harcamaktan kaçınmazlar. Marka bu ürünler için çok önemlidir ve tüketiciler ürün ve markası hakkında yeterli bilgiye sahiptirler. Arabalar, kozmetik ürünler, fotoğraf makineleri bu gruba girer. B. Endüstriyel ürünler. İşletmelerin faaliyetlerini devam ettirmek veya başka ürünleri yapmak için satın aldıkları ürünlerdir. Kullanım araçlarına ve özelliklerine göre 5 grupta sınıflandırılır. A. Ham maddeler, tarım ürünleri, madenler, toprak ve su ürünleri gibi. B. Üretim gereçleri ve parçaları, iplik, un, düğme, buji gibi. C. Donatım ürünleri, fabrika binası, demir çelik fırınları, uçaklar gibi. D. Yardımcı araçlar, çalışma masası, bilgisayar, cep telefonu gibi. E. İşletme gereçleri, cila, yağ, kırtasiye malzemeleri, tuvalet malzemesi gibi. Tanıtma aşaması, ürün pazara yeni sunulduğunda tüketici tarafından henüz bilinmemektedir. Ürün ve pazarlama maliyetleri yüksek olduğundan kâr pek beklenmez. Gelişme aşaması, ürün artık pazarda tanınmaya başladığı için satışlar hızla artarken maliyetler düşmeye başlar. Fiyat rekabetin etkisiyle de düşme eğilimi gösterir. Kâr en yüksek düzeye ulaşırken ürün rakip firmalar tarafından taklit edilmeye başlanır. Marka bağımlılığı yaratmak için yoğun kampanyalar yürütülür, dağıtım yaygınlaştırılmaya çalışılır. Olgunluk aşaması. Pazarın büyüme hızı düşer, kârda azalma eğilimi başlar. Rekabet yoğunlaştığında satış tutundurma çabaları önem kazanır ve üründe ambalaj değişiklikleriyle pazar payı korunmaya çalışılır. Gerileme aşaması. Satışlar hızla düşer, ürün ve pazarlama maliyetleri kârın en önemli belirleyicisi olur. Verimli olmayan aracılardan vazgeçilir, reklam harcamaları azaltılır. Böylece kârlılıktaki hızlı düşmenin önüne geçilmeye çalışılır. Ürün yaşam eğrisini uzatmak için yeni stratejiler uygulanabilir. A. Kullanım sıklığının artırılması, B. Yeni kullanıcıların kazanılması, C. Ürünün yeni kullanım alanlarının bulunması, D. Ürünün tasarımı, ambalajı ve boyutlarının değiştirilmesi. 4. Ürün karmasının yönetimi. A. Ürün karması geliştirme yöntemleri. 1. Mevcut ürünlerde değişiklik yapmak, işletmenin kendi ihtiyaçları yanı sıra tüketicinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde ürün niteliklerinden bir ya da birkaçını değiştirmektir. 2. Ürünü ürün karmasında çıkarmak. Kâr marjı düşük ve sorunlu ürünleri düzeltme olanağı yok ise bu ürünleri ürün karmasından çıkartmak gerekmektedir. 3. yeni ürün geliştirmek. Genellikle uzun zaman alan, pahalı ve riskli bir süreçtir. Yeni ürün geliştirmede işletmenin 3 seçeneği vardır. B. Yeni ürün geliştirme aşamaları. 1. Yeni ürün fikir aşaması. Yeni ürün fikirleri değişik kaynaklardan elde edilebilir. Bu kaynaklar içinde en önemlisi tüketicilerdir. 2. Kavram aşaması. Fikirler ikinci aşamada elemeden geçirilir. Özellikle tüketici ve aracı kuruluşların görüşleri alınır ve değerlendirilir. Böylece ürün fikri daha da somutlaştırılır. 3. Ürün geliştirme aşaması. Yüksek harcamaların yapıldığı bu aşamada pazarlama ve teknik olanaklar açısından ürünün yapılabilirliği incelenir. 4. Pazar testi araştırması. Bu aşama daha çok tüketim ürünleri için söz konusudur. Önceden belirlenen bölgelerde denetim altında ürün gerçek pazar koşullarında test edilir. 5. Ticarileştirme aşaması. Pazar testlerinde başarılı olan ürünlerin üretimine hız verilir ve daha geniş alanlarda dağıtım yapılmaya başlanır. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.